Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoldur, dönmebilmeyiz yürürüz.
Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun.
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa, denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa.
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar, taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa.
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir.
Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol, bu cephe sarsılmaz.
Mehmet Akif Ersoy'un bu dizeleriyle hasbihal programımızı açmış olduk. Ben Yusuf Goncagül.
Ben Turulan Şen. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz.
27 Aralık akşamındayız. Bu güzel akşamda Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle anıyoruz bir kez daha. Hiçbir zaman unutmadık. İstiklal şairimizi her zaman anmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu anlamaya çalışıyoruz. Bugün de Ali Sürmelioğlu yazar abimiz bizlerle birlikte. Onunla Mehmet Akif Ersoy'u konuşmaya, anlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk.
Bu şiirden başlayalım mı hemen? Bu şiir tabii internette bakıldığı zaman birlik şiiri diye yazıyor birkaç yerde ama herhalde öyle bir başlığı yok normalde.
Şöyle, bu şiir Mehmet Akif'in Hatıralar kitabında Berlin Caddeleri şiirin sonundaki pasaj. Meçhul askere seslenir. Meçhul askerin verdiği cevaptır. Bu meçhul askere verilen cevap böyle başlar. Zira aslında bu şiir yazıldığı sırada ilginçtir. Çanakkale Harbi'nin hatta deniz zaferleri 18 Mart 1915 biliyorsunuz deniz zaferinin kazanıldığı tarih. O tarihte Mehmet Akif bu şiiri bitirmiştir. O şiirin tam olarak kastettiği şey hilafet merkezinin ve memleketin kurtulması meselesidir. Meçhul asker korkma kurtaracağız demektedir. Kurtardığının nişanesinde İstiklal Marşı'nda yine korkma diyerek verir. Dolayısıyla da meçhul askere daha sonradan yeniden cevap hakkı doğmuş oluyor. O açıdan Mehmet Akif Allah'ın takdiri ilahisiyle tutarlı bir şair olmuş oldu. Yani savaş boyunca yazdı. En verimli olduğu yıllar zaten o savaş yılları. Ve bu verimliliği tamamen samimiyetine binaen Allah nasip etmiştir. Ben programın başında Akif'in safahatının en başındaki mısraları okumak isterim. Tabii. Çünkü Akif'i anlamak meselesi önce Akif'in nereden söze başladığıyla da alakalı. Akif diyor ki, bana sor sevgili kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım, bir yığın söz ki samimiyettir ancak hüneri. Ne tasannuğu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler, onu bilmem yalnız. Acizimin giryesidir bende bütün asarım. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizarım. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa, oku, zira onu yazdım. İki söz yazdımsa.
Safahat'ın girişinde değil mi?
Tabii Safahat'ın serlevhası budur. Biliyorsunuz Safahat 7 kitaptan oluşuyor. Safalar
mukaddime
manasına
gibi
geliyor.
Abi,
tabii mukaddime gibi. Birinci Safahat'ın başında yayınladığı şiirdir. 7 kitap bir parçada yayınlanmadı tabii. Zaman ayırarak yayınlandı. Akif'in ilk hatta yayınladığı şiiri 35 yaşında yayınlanmıştır. Bildiğimiz öyle. Akif 35 yaşında şiire başladı demek değil bu. Aslında şiiri olgunlaştıktan sonra kitap halinde yayınladı manasına gelebilir. Daha evvelden şiir yazdıysa bile onların nüshalarını biz bilmiyoruz. Ya bir yerde yayınlamadı ya da olgunlaşmadan yayınlamak istemedi. Çünkü bugün belki çok kolaydır eskiye dair şeyleri bulmak ama o gün şartlarına baktığınız zaman bulmak kolay değil. Dolayısıyla da biz ilk bildiğimiz şey 35 yaşı itibariyle evet. Birinci Safahat'ın yayınlanması.
Evet. Daha demin bahsederken hani Mehmet Akif'in hani şairlik dönemi hep böyle savaşlar. İşte o dönem Kurtuluş Savaşı, daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşu falan derken böyle bir hep dava var. Zaten bunlardan bahsedeceğim ama benim de aklıma şey geldi. Edebiyatla ilgili düşünceleri Akif'in. Hani edebiyat, şiir için, edebiyat için süs çerez diyenler var diyor. İşte karnı tok sırtı pek milletlere göre bu söz belki doğrudur. Lakin bizim gibi aç çıplak milletlere süsten çerezden evvel giyecek, yiyecek lazım. onun için ne kadar süslü, ne kadar tatlı olursa olsun libas hizmetini, gıda vazifesini görmeyen edebiyat bize hiçbir şey söylemez diyor. Aslında bütün hayatını da bu şekilde idame ettirmiş ve edebiyat sanat anlayışını da bu şekilde geliştirmiş sanırım.
Akif 7. kitabını yazdığı dönemde bir gece şiiri var. O gece şiiri için Hasan Basri Çantay Asım'ın arş-ı alası der. Yani en üst zirve şiiri artık bu şiirdir der. O dönemde Akif'e soruyor. Yani üstad sen şiir vaadini değiştirdin. Başka bir vadiye geçtin. O diyor ki benim aslında vaadim baştan beri buydu ama ben cemiyete faydalı bir iş olsun istedim. Akif içinde yaşadığı toplumdan bigane kalamayan bir adam olduğu için nihayetinde toplumuna yararlı bir şey yapmak istedi. Çünkü Akif'in nereden bakarsanız bakın şiirine temelde kıstası bugünkü manasıyla bir dava değil, tam manasıyla Müslüman karakter. Çünkü Müslüman karakterin içinde zaten o dava var.
Kalifiye insan.
Tabii kalifiye bir Müslüman. Tabii kalifiye bir Müslüman. Kaliteli bir Müslümanı ortaya çıkarmak istiyor. Asım da zaten bunun tezahürlerinden bir tanesi. Bir nesil tasavvuru ama onun neticesi. Ama işin özünde tamamen halis, kaliteli bir Müslüman ortaya koymak. Çünkü bunu şuradan da biliyoruz. Allah Resulü buyuruyor ya. Müslümanlar bir vücudun uzuvları gibidir. Bir yeri ateşlense sabaha kadar uyuyamaz hiçbirisi diye. Akif'in biz başka şiirinden biliyoruz ki elemim bir yüreğin kârı değil diyor. Bir yüreğin kaldırabileceği bir şey değil bu elem. Çünkü Müslüman dünyası her tarafından kan akıyor, ızdırap halinde, işgal altında, parçalanmak üzere, ekonomik ve kültürel olarak sömürülüyor. Böyle bir coğrafya var ve buna bigane kalamayan bir adam.
Evet. Yazıyor ve sadece yazmasının ötesinde bizzati cephelerde de bulunuyor yani.
Tabii.
Ona da geleceğiz, değineceğiz.
Evet, tabii direkt şiirle girdiğimiz için hemen
evet,
Akif'in şiiriyle ve şairliğiyle.
Tabii, kronolojik olarak gidelim Yusuf.
Tabii, daha da güzel.
Yani biz tabii detaylı portreyi ele almak biraz uzun sürebilir yani, bir program değil.
Bir dönem boyunca okutulacak.
Aynen öyle.
Tabii, belgeseller, kitaplar zaten çok yazılmış, çizilmiş birçok şey var.
Ama
dediğiniz gibi.
Şöyle Akif'in hayatından kısaca bahsetsek, yani alsak doğduğu yerden işte vefat ettiği yere kadar.
Yani hızlıca kronolojik olarak bakacak olursak bazı yerleri atlayarak ama yine şey yapalım, değerlendirelim çok zaman almaması adına. Ailesi İpekli, Arnavut kökenli bir aile. Tahir Hoca babası dönemin büyük alimlerinden bir tanesi. Fatih bölgesinde doğdu. Annesinin isteğine göre sarıklı olması icap ediyor. Yani babası gibi medrese alimi birisi olması icap ediyor. Ama orada baba farkı, baba figürü çok farklı bir noktaya getirmiş. Akif'in mektepte olmasını istiyor. Daha sonra bizim İmam Hatip diye ortaya gördüğümüz Akif'in öğrencilerinin de fikri babalığını yaptığı, bizzat fikir işçiliğinde bulunduğu İmam Hatiplerin atası olarak, üstadı olarak Mehmet Akif'in kabul edilmesinin de temel dinamiği aslında budur. Hem mektepli hem medreseli, yani hem müsbet ilim sahibi olmuş olan hem İslami ilim sahibi olan bir nesil tasavvurunu ilk tohumunu atan kişi Tahir Hoca'dır. Çünkü mektep eğitimi aldığı sırada zaten babası ona medrese eğitimini evde verdi. Mehmet Akif babasını aşağı yukarı delikanlılık döneminde kaybetti. Ailenin büyük çocuğu olduğu için, ailenin geçimini sağlaması gerektiği için de hızlıca bitirip üniversiteyi bir meslek edinip ailenin maddi ihtiyacını, maaş teminini sağlaması gerektiği için de Baytar Mektebi'ne kaydoldu.
Ziraat ve Baytar.
Tabii Ziraat ve Baytar Okulu'na kaydoldu. Oradan birincilikle mezun oldu. Sonra Anadolu'nun farklı şehirlerinde, Adana'da, Edirne'de vazifelerde bulundu. Buradaki temel gaye zaten hızlıca, hani bizim hep maaşeti diye latifesini aynen yaptığımız, maaş teminini tedarik ettikten sonra sanata geri kalan zamanı aktarma meselesi. Akif bir anda baytar oluyor. Ama bu baytarlığın Akif'in sonraki sürecine ciddi manada etkisi var. Bir arkadaşının şöyle bir hatıratı var. Diyor ki Akif diyor benden diyor benim bir tane merkebim vardı. Onu emanet alırdı. Edirne'de çalıştığı dönemde, baytarlık yaptığı dönemde onunla gezmeye çıkardı. Köyleri gezerdi. Döndüğü zaman o köylerin efsanelerini toplamış olarak geri dönerdi. Yani Akif'teki doğa figürü eserlerindeki veyahut da işte geleneksel Türk yapısına ait, Müslüman köylerine ait olan sahneleri besleyecek ciddi manada bir süreci var. Hem Adana'da hem Edirne'de özellikle. Tabii ki yani İstanbul'da şu anki İstanbul değildi yani. Daha sayfiye yerlerinin yoğun olduğu bir bölgeydi. Aslında da onun birçok nüshasını görürüz. Hatta işte güreşen pehlivan sahnesi vesaire var. Hani o sahnelerin birçoğunun altyapısı böyle oluşmuş oluyor.
Pehlivan mıydı?
Mehmet Akif'in tabii yağlı güreş yapmışlığı var. Kısmet giymişliği var. Öyle bir sportmen yapısı var. Şöyle ilginç bir ayrıntısı var. Çocukluğu çok haşarıymış. Yani arkadaşlarının Mithat Cemal falan hatıratında var. Ama bu haşarılığa rağmen babası La Fatih Camisi'ne sabah namazına gittiklerinde işte namaz kılınmadan önce bir köşeye çekilip bir taraftan ders çalıştığını da biliyoruz. Hıfzını yarım bırakıyor. Babasının vefatından sonra yarım kalıyor hafızlı. Onu mesela Adana'dayken 6 aylık geri kalan kısmını tamamlıyor. Yani 6 ayda Kur'an-ı Kerim'in yarısını ki bahsettiğimiz yaşlar 20'li yaşlar. Yani artık insanın belleğine bir şeyi ekleyebilmeyi, hıfz etme, ezberleme kapasitesinin artık yavaşladığı bir dönemde 6 ayda bunu yapabilmek büyük bir başarı. Bu tamamen Kur'an-ı Kerim'de fazla haşır neşir olmasının getirdiği bir şey. Zaten Akif'in hafızlığı ve Kur'an-ı Kerim'le fazla hemhal olması hem eserine hem dünya görüşüne hem daha sonra meal yazması gibi birçok şeye etki etmiştir. O süreçte Hersekli Fehmi Hoca'dan Babanzade Ahmet Naim, Şefik Bey ve kendisi üçü beraber ders alıyorlar. Bu aldıkları ders Arapça talimlerini çok kuvvetlendiriyor. Akif gibi mütevazi birisinin yıllar sonra Arapça ile alakalı soru sorulduğu zaman bu memlekette Arapça bilen 4 kişi vardı. Birisi rahmetli hocamdı, diğeri de biz üçümüzdük. İşlerinde de en zayıfı ben aciz diye söyleyebilmesi ki bu kadar mütevazi bir adamın bunu söyleyebilmesi ne kadar Arapça vukufiyetinin olduğunu gösterir. Bu döngünün sonunda İstanbul'a geri dönüyor, baytarlığı bırakıyor. Döndükten sonra zaten artık Balkan Savaşları çoktan patlamış, Birinci Dünya Harbi'ne girmişiz. O süreçte Darül Fetva'da yani Şeyhülislamlık'ta Başkitabet Dairesi'nde orada vazifeli olarak başlıyor. Milli mücadele devam edene kadar da oradaki vazifesi devam eder. Çalıştığı bazı okullardan istifa etme süreçleri var. Başkalarına yapılan haksızlıklara bigane kalamamasından. Hani zalimin hasmıyım ama severim mazlumu Mehmet Akif'in hayatının her evresinde gördüğümüz bir şey. Zaten Karakoç özellikle der ki hayatı şiire, şiiri hayatı onun kadar aktaran başka bir şair yoktu. Der. Türk şiiri için böyle bir gerçek var. Onun için de çok fazla insana dokunan sahnelerle karşı karşıyayız. Mesela hasta şiiri doğrudan bizzat kendisinin şahit olduğu bir süreçtir. Yani bir çocuğun hastaneye sevk edilecek olma sürecini okuduğunuz zaman siz bugün bile tüyleriniz diken diken. O niye? Çünkü adam hissederek yazmış zaten. Safahat'ın başındaki koyduğu şey, hani sadece hissiyatım var, samimiyetim var dediği şey şiirin tamamına nüfuz etmiş.
Küfe şiiri de mesela beni çok etkiledi. Tabii. Yani o da muhtemelen gördüğü bir sahneyi böyle aktardı. Hani canlı canlı hissediyorsun o şiiri okuyacağı.
Tabii bunun için çok iyi bir gözlem gerekiyor muhakkak. Ama gözlemden öte tesis edebilmesi için. Çünkü Arapların şöyle bir sözü var. Bir söz ağızdan çıkarsa kulağa aşmaz, kalpten çıkarsa gönle işler. Akif gönülden konuşan, gönülden yazan bir adam. Bunu etrafındaki herkes itiraf etmiştir. Dünya görüşü ne olursa olsun. Ki Mehmet Kaplan gibi bir adam. Yani Mehmet Kaplan Tevfik'le çok kıyaslar. Hatta Tevfik Fikret'ten çok istifade ettiğini, hatta ondan ilham aldığını birçok noktada söyler Akif'in. Ama Asım kitabı mevzu bahisi olduğu zaman o dönemde yazılan birçok şeye rağmen Akif'in hayatta kalması eserinin tamamen samimiyetine intisar eder.
Eyvallah. Mehmet Akif, Akif ismini ne zaman alıyordu? Orada
aslında
önemli bölümlerden birisi.
Aslında Mehmet Akif'in gerçek ismi Mehmet Ragıf.
Evet.
Ama tabii bu Ragıf ismini Tahir Hoca'nın tercih etmesinin sebebi birazcık tarih biçme meselesinden. Biliyorsunuz eskiden öyle bir şey var. Tarih hesabı. Ama tabii Ragıf ismi toplumda hiç olmayan bir isim ve yanlış telaffuza çok sebebiyet veren bir isim. İnsanlar hep Akif demeye başlıyor. Akif de bir yerden sonra ismini hep Mehmet Akif olarak kullanmıştır. Edebi olarak da ismini hep Akif olarak tercih etmiştir. Ki hani hüviyetinde de Mehmet Akif yazıyor zaten.
Eyvallah.
Tabii sizin de abi iki tane güzel makaleniz var. Bunu da buradan bir söyleyelim, duyuralım. Bunları internetten okuyabiliyorlar mı siz bana attığınız zaman mail olarak?
Yani Karabatak Dergisi'nin bazı sayılarında var. Şey 27. 37. sayılarında Akif'le alakalı ayrıntılı makaleler var. İnternette de Karabatak Dergisi'nin sitesinde de bazıları yayınlandı diye biliyorum.
Yani birisi zaten daha demin söylediğiniz ifade. Elemim bir yüreğin kârı değil başlığında. Diğeri de asrın idrakini söyleten adam başlığında. O da biraz da biyografik gidiyor galiba. Burada tabii dönemler var tabii. Her şairin hayatını incelerken dönem dönem inceleniyor. Akif'in hayatını nasıl bölebiliriz veya çocukluk, gençlik, ondan sonra işte hafızlığı var. Mektepten sonra galiba. Bunları nasıl ayırabiliriz?
Yani, İstiklal Marşı'nı yazdığı dönem işte o yani.
Önce şunu altını çizerek belirtmek lazım. Biz artık çok uzağında kaldık. Gerçi hani 15 Temmuz gibi bir süreç yaşandı bu memlekette yakın tarihte. Bir krizin ne demek olduğunu insanların zihninde aşağı yukarı bir portre var. Ama o nesil çok farklı bir nesil. Tanpınar der ki biz bir nesilde 3 devri yaşadık. Fethi Okyar der ki bir nesile birden çok neslin yükü yüklendi. Çünkü aşağı yukarı işte 1911'den itibaren aralıksız bir savaş dönemine giriyor memleket. Mesela Karakoç 1908-1918 arasında Akif için mütefekkir Akif diyor. Ama 1911'den itibaren aralıksız bir savaş var. Şimdi Yunan Harbi var öncesinde. Arkasından Balkan Savaşı var. Trablusgarp elimizden gidiyor. Orada başka bir kriz var. İşte yani 93 Harbi zaten daha evvel bir yaşanmış bir travma var. Halkın zaten zihnindeydi. Arkasından Dünya Harbi patlıyor. Dünya Harbi bitti derken milli mücadele başlıyor. Yani neredeyse 1923'e kadar yani 14-15 sene memleket sürekli savaş halinde. Dolayısıyla bu savaş halinin travma olarak esere yansıması çok normal. Ki Akif'in iki kitabı tamamen bunun üzerine kuruludur. Yani Hatıralar ve Asım kitabı tamamen bu savaş devrini anlattığı iki kitap neredeyse. Diğerlerinde de pasajlar var. Keza yansımaları var. Dolayısıyla bunu göz ardı etmeden Akif değerlendirmesi veya o dönemin yazar şairlerini öyle değerlendirmek lazım. Her yazar şaire bu kadar etki etmiş midir? O tartışılır. Mesela Ahmet Haşim, yani Türkçenin kıymetli kalemlerinden bir tanesidir. Çanakkale Savaşı sırasında Çanakkale'de hatta askerdir. Ama Çanakkale'ye dair bir tek mısrası yoktur. Ve hatta o dönem Enver Paşa'nın talimatıyla Birinci Dünya Harbi devam ederken 1915'te Çanakkale cephesine bir edebi heyet gönderiliyor. Aşağı yukarı 13-14 kişilik. Bunların içinde sadece edebiyatçılar değil tabii ki. Ressamlar, şairler, yazarlar, farklı düşünceden birçok insan var. Onlar döndükten sonra yazdıkları eserlere bakıyoruz. Çok nitelikli ve kaliteli eserler değil. Devlet o dönem birçok kişinin kitabını basıyor. On binlerce basıyor. Bakın bugün Türkiye'de çok meşhur şairlerinki bile 1000-2000 baskıyla basılıyor bir baskısı. 10.000 basılan şairler var o dönem. İnsanlara moral versin, askeri cepheye moral versin diye insanlara askere dağıtılıyor. Akif bunların içinde hiçbirisinde yok. Çünkü Akif tamamen bir bakıyoruz biz Almanya'da, bir bakıyoruz biz Medine'de, Mekke'de, Hicaz'da. Ama bütün bu sürecin içinde Akif'in eseri gibi ayakta kalan eser yok.
Evet.
Yani bu bir kişinin sadece samimiyetiyle de açıklanabilir bir şey değil. Sanatının yüksekliğiyle de açıklamak gerekiyor.
Nasibiyle de ilgili olabilir mi?
Nasip muhakkak vardır ama zaten sanat eseri eğer hakikaten sanat eseri ise Allah onun genellikle yolunu kapatmıyor.
Evet, yine Akif'in bir ifadesi var galiba. Şiirin %5 oran mı veriyor? %5'i
doğru.
İlham, geri kalan kısmı
gayrettir.
Gayrettir diyor.
Mesela birisinin şiirin nasıl olduğunu sormuşlar. Çok sık şiir yazıyor diyor. Defi hacet yapar gibi şiir yazıyor diyor. Bu kadar sık yazılmaz. Mesela Fuzuli için şöyle bir tabiri var. Fuzuli daha fazla çalışıp daha az malzemeyle daha kaliteli bir eser çıkarabilirdi. Yani Leyla Mecnun'un şairini eleştiriyor Akif. Diyor ki çok dağınık yazmış. Plan yok. İntizam da yok. Tamam, çok kıymetli bir adam. Kalemi çok kuvvetli ama daha az malzemeyle, daha çok çalışmayla daha kıymetli bir eser ortaya koyabilirdi diyor. Hasan Basri Çantay'ın tabirle izah edelim. Hasan Basri Çantay der ki Akif yazacağı şeyi daha baştan bize izah ederdi. Kitap bittiği zaman baktığımızda farklı bir şey görmezdik. Asım'ı döndükten sonra Necid'den bize anlattı. Nasıl yazacağını anlattı. Biz kitabı okuduğumuz zaman farklı bir şey hiç görmedik diyor. Mesela İstiklal Marşı'nı yazma hikayesini belki nasip olur gelirsek orada da bunun tekrar altını çizeriz. Çalışmaya çok itimat eden bir adam. Çünkü ilham çalışmayla gelir der hocam Ali Ural. Çalışmaya binaen Allah veriyor. Çünkü Allah çalışana verecek.
Kesinlikle. O yılları 1908-1918 yılları mütefekkir Akif olarak adlandırıyor Karakuş. Bir de Mücahit Akif'ten bahsediyor.
Şimdi ikisini birleştirerek isterseniz değerlendirelim.
Tabii.
Şimdi o dönem hem savaş dönemi hem fikri çok büyük bir akımın olduğu dönem. Çünkü İslam coğrafyasında Osmanlı Devleti dışında hiç bağımsızlığı elinde olan bir devlet kalmamış. Tamamen işgal altında. Veyahut da bulundukları bölgelerden sürülmeye başlamışlar. O dönemde biz Müslümanlar olarak neden geri kaldık sorusu her bölgede var. İki ana akım var fikri olarak. Birisi Mısır ekolü, birisi Hint ekolü. Mısır ekolü Batı ile daha önce tanıştığı için, kalkınma süreçleriyle daha önce haşır neşir olduğu için, demokrasi, Batı'nın demokrasi kültürüyle daha erken tanıştığı için oranınki daha akılcı bir söylem. Hint coğrafyası, biz şu an Hint deyince sadece Hindistan düşünüyoruz ama Hint dediğimiz coğrafyanın içinde Afganistan, Pakistan, Bangladeş bölgesi de var. Büyük bir coğrafya. Henüz dağılmadıkları dönem. Yani Gandhi'nin, Muhammed İkbal'in beraber omuz omuza İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele ettikleri bir dönemden bahsediyoruz. O dönem oradaki söylem, Afgani'nin vesairenin söylemi daha tasavvufi, daha duygusal bir söylem. Şimdi Akif'in söylemi Mısır söylemine daha yakın. Onun için mesela bugünün bazı eleştirmenleri Abduha bu kadar işte atıfta bulunuyor diye kızarlar Akif'e. Ama Mısır söyleminden de ayrılan birçok noktası var Akif'in. Doğrudan Mısır ekolü diyemeyiz. Yani Akif'in istediği şey temelde şudur. Bu kadar büyük bir coğrafyada büyük bir sıkıntı var. Biz fikri bir zemin oluşturalım da Müslümanlar nasıl ileriye gidebilir bunu tartışalım. Çünkü coğrafyada üç temel akım var. Birisi ne olursa olsun her şeyi reddeden bir Vahabi akım. Vahabilik bugün adını koyduğumuz bir şey değil. Yani 1,5-2 asırdır sürekli devam eden bir süreç. İkincisi geçmişimizi tamamen reddedip batıya tamamen teşne olalım. Akif bunun ikisinin arasında bir form tutturulması taraftarı ama bizim Hint'ten ve Mısır'dan farklı olduğumuz bir nokta var. Biz hala devlet sahibiyiz. Diğerleri sömürge altındalar. Yani devlet kurumları bizim elimizde ve işleyen bir süreç var. Yani arabanın kenarındayken arabayla alakalı fikir üretmek başka bir şey. Direksiyondayken fikir üretmek başka bir şey. Direksiyondayken yaptığınız her yanlış manevra sizi takla attırabilir. Dolayısıyla bir fikri zemine ihtiyaç var. O dönemde mesela işte Ferit Vecdi'nin Müslüman Kadın diye bir kitabını çeviriyor. Bu kitap hatta yakın dönemde yanlış hatırlamıyorsam Erkam Yayınları'ndan çevrilmişti. Yani yeniden basılmıştı Mehmet Akif tercümesiyle. İşte Abduh'un birçok eserini basıyor. İşte Anglikan Kilisesi'ne Cevap gibi eserleri basıyor. Yani hem Afgan kökenlilerden, Hint kökenlilerden hem Mısır kökenlilerden çeviriler yapıyor. Ve bunun üzerinden bir tartışma zemini kurmak istiyor. Hatta Abdülhamit'le olan kriz de birazcık bununla alakalı. Abdülhamit devriyle alakalı. Kriz de biraz da bununla alakalı. Ama bu süreç sadece İslamcılık hareketiyle alakalı açıklanabilecek bir şey değil. Mesela Azerbaycan'daki Ahmet Ağoğlu gibi isimler bile Akif'e İstanbul'a gittikleri zaman Akif'e uğruyorlar. Sırat-ı Müstakim dergisinin yazıhanesine uğruyorlar. Türkistan'a kadar kaçak yollarla götürülen bir dergi Sırat-ı Müstakim. Çünkü fikri bir zemine ihtiyaç var ve kimsenin böyle bir derdi yok. O dönemin en hareketli gazetesinin, dergisinin başyazarı bir adam Akif. Dolayısıyla oradaki mücahitlikle mütefekkirlik tam aslında birbirine yapışmış iki süreç.
Yani ikisi hep birbirinden
ayırabileceğimiz şeyler değil.
Evet.
Ve o mütefekkir adam savaş başladığı zaman hani tabiri caizse makosenlerini giyip cepheye yürümüş bir adam olduğu için de aynı zamanda mücahit bir adam.
Yani tabiri caizse fil dişi kulesine çekilip oradan böyle bir şeyler yazmamış. Hep
Akif tamamen içinde hayatın olmuş. İçinde olan bir adam.
Hatta Mehmet Doğan'ın da camideki şair diye bir şey, evet, de var. Hutbeleri de var.
Kıymetli gönül dostları, Erkam Radyo'dasınız. Hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ebedi aleme intikalinin yıl dönümünde onu anmak için buluştuk ve Hasbihal Mehmet Akif özel programındayız şu anda. Kıymetli dostumuz yazar Ali Sürmeloğlu bizlerle birlikte. Bu Akif'e baktığımız zaman aslında abi böyle hakikaten yani hem cephede, az önce de konuştuk eser arasından önce, hem cephede mücadele veriyor, hem şiir yazıyor, hem işte mütefekkir Karakoç'un dediği gibi, hem mücahit tarafı var. Aslında hayatın içerisinde yani dokunuyor direkt arkadaşlarına, dostlarına da böyle dokunuyor. Şöyle bir şey okumuştum. Bir arkadaşı evine gidiyor ziyarete. Eve gittiğinde Akif'in 5 çocuğu var. 8 çocuk görüyor ve şaşırıyor. Diyor ki Akif, yani bu 8 çocuğun hikayesi nedir? Siz cevap verseniz buna, dinleyenlerimiz de.
Estağfurullah.
Hakikaten gerçek mi bu? Bir de yani okuduğumuz şey
gerçek,
doğrulama adına.
Gerçek. Bir arkadaşı vefat ettiği için onun yetimlerini kendi evine alıp onların ya, iaşelerinin temini ve yetişmeleri sürecinde bütün
sözleşiyorlar, doğru mu arkadaşı?
Kim öyüp diğeri arkada kalacak olursa diğerinin onun çocuklarına bakarak büyütmesi noktasında sözleşmişler. Akif'in sözüne sadıklığı çok meşhurdur zaten. Neyse, bir arkadaşıyla aynen Allah Resulü'nün sünneti üzere bir arkadaşıyla bir yerde buluşmak için sözleşiyorlar. Arkadaşı geç kalıyor, gelmiyor. Akif ama saatlerce beklemeye devam ediyor. Veyahut da yine bir bilinen örnek, Akif Beylerbeyi'nde oturuyor. Çengelköy'de bir arkadaşı var. Onun köşküne ziyarete diye sözleşmişler ve o gün çok yağmurlu bir gün. Akif arkadaşının evine gittiği zaman kapıda evin çalışanı diyor ki işte bir yere kadar gitti, gelecek. Akif beklemiyor, geri dönüyor. Arkadaş eve geldiği zaman diyor ki, hani gelen giden diyor ki, Akif Bey geldi. Niye içeri almadınız? Girmedi diyor. Daha sonra Akif uzun müddet, yani o sözünde durmadığı için ona kırgınlığını ishal ediyor. Çünkü yani biz o gün sözleştik. Yağmurlu olması benim gelmemi engelleyecek bir şey değil. Sen yağmurluyken başka bir yere gitmişsin zaten. Ben gelmem diye düşünmüşsün. Benim sözüme, sadakatime inanmamışsın. Of. Şimdi Akif böyle bir adam. Keza o sözüne sadakatinin birçok örneğini hayatın birçok noktasında görebiliriz. Veyahut da hayata dokunma noktasında. Neyzen Tevfik, dünya görüşleri açısından baktığımız zaman çok zıt kutuplar aslında. Ama Akif'e çok hürmet eden, yani ondan yani gördüğü zaman belki bazen de kaçacak delik arayan bir adamdır. İki tane husus örnek
yani
vereyim.
Yani şöyle diyorlar onun için. Akif bir deliğe pussa, hani saklansa, günlerce çıkmasa onu oradan çıkartabilecek tek bir adam vardır. Mehmet Akif Ersoy.
Tabii Tevfik'in öyle bir şey hikayesi var zaten, Neyzen Tevfik'in. Bir mekana iki arkadaş kapanıyorlar. 40 gün boyunca çıkmayacaklar. Kapıya da yazı yazmışlar. Kim geldiyse ikna edememiş. Mekana en son Akif geliyor, kulaklarından tutarak çıkarıyor. Yani bir çocuğu azarlar gibi. Kaç yaşında adam Neyzen Tevfik. Sadece İstanbul'da değil, namı diyarlara yayılmış büyük bir Neyzen. Tamam hani alkolik vesaire ama büyük sanatkar. Ama Akif'e çok büyük hürmeti var. Bir dönem yine Akif'i kırıyor. Daha sonra şahit olan birçok insan hatıratında bahsediyor. Yazıhaneye gelip, Sırat-ı Müstakim'in yazıhanesine gelip Akif'in ayağına bir hani tabiri caizse köpek gibi yatıp hani onun tekrar affetmesi için yalvaran, gözyaşı döken bir adam Neyzen. Bir adam alenen dinine sövmediği müddetçe Akif insan olan herkese kalbi yaklaşmış bir adam. İki kutsalım var diyor. Birisi dil, birisi din. Mesela birisine çok kızmış ve bir daha hiç konuşmamış. Eşref Edip diyor ki yani üstad niye hiç konuşmuyorsun? Bana sövseydi problem değil, dinime sövdü diyor. Yani kutsalına sövdüğü zaman affetmeyen bir adam ama. Yani Anadolu'da bir laf var. Hakkına doğru diye. Yani böyle, hakikaten çok aşırı doğru bir adam. Ve o doğruluğu tamamen Sırat-ı Müstakim üzerine olan bir adam.
Uysal ama bükülme, yani koparılmaya gelmiyor bugün.
Tabii ki, tabii ki. Yani onun için Karakoç'un tespiti çok doğru. Hani hayatını şiire, şiire hayata aktarabilen çok az adam vardır. Harbiden o konuda büyük bir şair, büyük bir adamdır Mehmet Akif.
Akif denilince Safahat'ten bahsetmemek olmaz. Biz gerçi az önce mukaddimesini okuduk ama Safahat tabii bir nevi günlük. Akif'in günlüğünün ötesinde bir toplumun günlüğü aslında. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Yani yazılış aşamaları, işte o günkü yankılarından ele alıp günümüzdeki etkilerine baktığımız zaman neler
aslında söyleyebiliriz? Akif'in fikri sürecini eserleriyle beraber takip edebiliriz. Ben sırasıyla hepsini şematize etmiş olayım. Birinci Safahat, cemiyetin içinde bulunduğu faciayı dile getirir. Tamamen facia. Bu facia dediğimiz zaten işte 93 harbinden geri kalan, Balkanlardaki hezimetten arta kalan süreci işaret eder. İkinci Safahatımız Süleymaniye kürsüsünden. Bu arada 7 kitabın 2 tanesi tamamen kürsü üzerinden hitaptır. Mehmet Akif'in az önce sevgili Yusuf bahsetti. Camideki şair üzerinden de değerlendiririz inşallah. Cami, kürsü, vaaz meselesi önemli bir ayrıntı onun hayatında. Süleymaniye kürsüsünden İslam birliği düşüncesini bu kitaptan itibaren geliştiren birisidir. Vaiz duasını İslam birliği idealiyle neticelendirir. Üçüncü kitap Hakkın Sesleri. Balkan Savaşı'nın sebep olduğu faciayı gözler önüne serip İslam camiasında kendisinden doğan hataları işaret eden bir eserdir. Fatih Kürsüsü, Tanzimat'tan beri gelen yanlış batılılaşma politikası sebebiyle medrese ve mektep ikiliği üzerinde durur. Bunu zaten esas çözdüğü yer Asım kitabı olacaktır. Akif'in temel dinamiği çözüm, çalışmaktır. Saye sarılmaktır. Saye sarıl, hikmete ram ol. Temel motto bu. Evet. Say çalışma. Sahaya sarıl ve hikmete rağmen ol. Çünkü Allah çalışanı zaten verecek. Süleymaniye kürsüsünde bahsettiği İslam dünyasının perişanlığını ve tembelliğine, Süleymaniye kürsüsü, Fatih kürsüsünde kurtuluş olarak çalışmayı reçet olarak sunar. Beşinci eser Hatıralar. Hatıralarda biz Arabistan, Mısır, Medine ve Berlin seyahatlerinin manzum hikayelerini görürüz. Meşhur Necit Çöllerine diye bildiğimiz şiir de bu hatıraların içindedir. Özellikle bu ikisi, Berlin Caddeleri ve Necit Çölleri, Birinci Dünya Harbi'nin kasvetli en zor zamanlarında yazılmıştır. Hatta Mehmet Akif hayattayken Mehmet Akif ile alakalı ilk eseri yazan Süleyman Nazif, ki türbeleri, yani kabirleri yan yana, Babanzade Ahmet Naim, Mehmet Akif ve Süleyman Nazif'in. Süleyman Nazif der ki ilk o kitabı çıktığı zaman henüz ağız basılmamıştır. Akif Necit Çölleri'yle öyle bir noktaya çıktı ki bunu herhalde daha aşamaz der. Akif için ilk gördüğü son nokta odur. Asım yazdıktan sonra kitabın ikinci baskısında diyor ki ben bu böyle dedim ama Asım da onu fersah fersah açtı der. Altıncı kitap Asım. Belki Asım'ın üstünde özel olarak da durmak gerekir. Asım'da temelde dört tane karakter var ama bir tanesi yarım karakter. Köse İmam, Hocazade, Asım ve Emin. Köse İmam medrese eğitimi almış.
Biraz eski usul.
Biraz eski usul. Biraz da memleketin yaşadığı şeylerden sebep kötümser gençleri bir bakış açısına sahip olan.
Gençleri ya ne olacak bu gençlerin halinde?
Evet, gençlerin halinden de memleketin ahvalinden de çok memnun olmayan birisi.
Sanki şu dönemi de böyle bir hatırlatmadı değil Ali abi.
Şimdi yani her dönemde belki maziye olan bir hasret vardır. Çünkü insan yaşadığı çağa adapte olur, çağ değişir. Yeni çağa adapte olamadığı zaman zorlanabilir. Ama az önce bahsettik, o devir zor bir devir.
Evet.
Yani aralıksız yıllar süren savaşlar var. Hariçten hatırlarsın seninle müstakil olarak bir Asım okuması yapmaya evet. çalıştığımız bir dönem olmuştu. Asım kitabının başında toplumsal birçok şeye sebebiyet veren olaylardan bahseder. İşte parayı bulduktan sonra eşini göz ardı edip evet. başka birisiyle evlenmeye çalışan, parasını, hanımını, ailesini, yani imkanlarını çarçur eden veyahut da birilerine bir şeyleri iltimas geçen toplumdaki bozulmaya dair birçok sahneyi anlatır. Aslında bir akşam bir evde iki kişinin arasındaki muhabbettir yani bütün hikaye. Hocazade'nin evinde geçer. Hocazade dediğimiz orada Akif'tir. Köse İmam'la münasebetleri Akif'in babası Tahir Hoca'nın talebesidir Köse İmam. Onların arasındaki şeydir, birazcık münakaşa, tatlı bir münakaşadır. Özellikle Köse İmam biraz da böyle dilbaz ve latif bir dile de sahiptir. Biraz sivri olmakla beraber. Hocazade yani Akif yeyse düşmez. Sürekli ümit vardır. Özellikle Asım'ın jenerasyonundan, Asım'ın neslinden çok ümit vardır. Ama tabii babası Köse İmam oğlu Asım'dan çok ümit var değildir. Onlar arasındaki çatışma 2292 mısralık bir Asım kitabına tekabül eder. Biz hep o bildiğimiz şu Boğaz Harbi nedir, Çanakkale şehitlerine diye bildiğimiz kısım toplamda 84 mısradan ibarettir. Bu şiirin içinden bir pasajdır. İlk basıldığı zaman da Mehmet Akif bu kısmı özel çerçeveye aldırmıştır. Kendisi de şiirin en güzel yerinin burası olduğunu biliyordur. Özel ithaf kısmının olduğunu. Oraya kadar mesele yükselir. Yani aşağı yukarı toplamda 95 sayfa civarında oluyor. İşte 70 sayfası tamamen dönem analizi, 20 sayfası Asım, yani o savaş süreçleri, arkasından Asım'da Hocazade'nin birebir konuşması ve Asım'ı yurt dışına gidip ilim ve teknik öğrenerek memleketi ayağa kaldırmak üzere geri dönmelerini tavsiye ettiği bir süreçte biter. 7. kitap Gölgeler. Akif'in tamamen her şeyden uzaklaşmaya başlayıp artık kendi iç dünyasına döndüğü, az önce de bahsettiğimiz Hasan Basri Çantay'ın vadini değiştirmişsin, başka bir vadiye geçmişsin dediği. Mahiriz'in Akif oraya kadar ilk 5 kitapta bir vecd hali yaşadı, sonra terk hali yaşayıp tamamen kendine döndü, tamamen uzlete çekildi dediği 7. kitaptır. Akif'in esas vadisi belki de odur ve Safahat böyle biter. Ömrü olsaydı yazacağı şeyler vardı. Onları belki programın sonunda söylemek daha makul olur.
Eyvallah. Asım'dan bahsetmişken Asım'la ilgili bir yere değinmek istiyorum.
Tabii ki.
Yani günümüzde çokça karşımıza çıkan bir Asım'ın nesli söylemi var. Asım'ın nesli söylemi gençlere yol haritası olarak mı sunuluyor? Yani Mehmet Akif bir de buradaki Asım'ın neslini az önce söylediniz gerçi ama Köse İmam'ın oğlu olarak yazıyor, karakter olarak yazıyor. Gerçekten böyle bir şahsiyet var mı?
Şöyle, Mehmet Akif'in Mısır'dayken de mektuplaştığı bir manevi oğlu var, Udi, Asım Us. Lakin Asım Us'un şahsı manevisinde bütün memleket gençleri adına yazılmış bir karakterdir Asım.
Biraz Asım'ın karakterinden de bahsedebilir miyiz?
Asım'ın yani karakteri birazcık böyle fevri. Hı hı. Yani Ramazan'da işte hala niye hayvan gibi bağlanmalı oruca diyen bir adama müstahakını veren. Ama bir taraftan da baktığınız zaman işte tevhidi de kurtaran. Hem cephede bulunan bir nesil ve bunların sadece memleket değiştirmek için kaba kuvvete veyahut da cephede savaşmaya değil, asıl ilme ve tekniğe beraberinde de mukaddesatına sahip çıkarak, yani hem namusuna, hı hı, hem de ilme sahip çıkarak bu ikisini bir potada erittikten sonra memleketi ayağa kaldırabileceklerine inanan bir adam. Yani Akif'in son devrinde, hastalık döneminde söylediği, yazmayı niyetlendiği, Allah bu hastalıktan kurtarırsa yazacağım dediği kitaplardan bir tanesiymiş. İkinci Asım. Asım'ı yurt dışından tahsilden döndürerek milli mücadelenin içinde bulunduracak ve memleketi kalkındıracak. Böyle bir tasavvuru varmış. Hmm. Ömrü vefa etmediği için tabii yazmak nasip olmuyor. Dolayısıyla İmam Hatip diye baştan onun için söylemiştim. Yani İmam Hatiplerin hem mukaddesatçı hem müsbet ilimci olması ve inançla beraber çift kanatlı yürümesi,
kesinlikle,
Akif'in Asım neslinin tezahürüdür. Belki Asım nesli diye o günkü nesil yapamamış olabilir. Çünkü o nesil büyük oranda savaşlarda şehit oldular. Hı hı. Tabii çok büyük bir şey kazandılar şehit olarak ama memleket olarak o nesilden mahrum bırakılmış olduk maalesef. Ama o neslin neticesinde açılan İmam Hatiplerle, o fikriyattan devam eden bir pınarla binlerce İmam Hatip'in memlekete bir sürü hayır yaptı.
Evet.
Dolayısıyla Asım'ın nesli böyle bütün zemini tamamen böyle çevrilmiş, kemikleşmiş bir karakter değil, bir tasavvurdur. Tamamen her şeyle böyle ölçüpmüş, biçilmiş bir idealize karakter değildir yani. Kemikleşmiş bir karakter değildir. Dolayısıyla da bütün nesillerde hareket kabiliyeti kazanabilecek bir gençlik tasavvurudur.
Asım'ın nesli nesilmiş gerçek yani.
Zaten mesela o şeyi daha net anlamak adına müsaade ederseniz, Asım şiirinin o meşhur bildiğimiz, evet, şu bu ashabi nedir kısmının hemen öncesini şöyle bir bakmakta fayda görürüm.
Kesinlikle, onu sizden alalım. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Radyolarını yeni açan arkadaşlarımız için, dinleyicilerimiz için belirtmiş olalım. Ali Sürmelioğlu konuğumuz, Mehmet Akif Ersoy'u konuşuyoruz. 27 Aralık 1936'da vefat etti.
Evet, Akif. Rahmet olsun.
Allah rahmet eylesin. 63 yıllık bir ömür, 60 yaşında vefat etmiş.
Evet, Mısır apartmanında rahmetli olmak üzereyken böyle artık ölümün geldiğini hissetmiş. Peygamber yaşında vefat ediyorum, evet, diye çok memnun olmuş. Akif. Yani çok değişik duyguları olan bir insan. Bir nabinin, yani Allah Resulü'nün mezarını, Ravza-i Mutahhara'yı görüş anını böyle hani zaman makinası olsa da görmek istem diyebileceğim bir sahne odur. Bir de Akif'in Necid Çölleri'ne şiirinde bahsettiği işte bir Seylanlı'nın Allah Resulü'nün kabri başında can veriş sahnesini görüp de yazdığı anı merak ederim. Çünkü başka bir halet-i ruhiye sahip olan iki büyük şair,
evet,
Nabi ve Mehmet Akif, ki ikisi de Üsküdar'da ikamet etmişlikleri var. O açıdan içinde bulunduğumuz bölge de ayrı bir bereketle feyizlenmiş.
Eyvallah. Mısır, yani ömrümün bir bölümü Mısır'da geçiyor. Diğer bir bölümde Mısır apartmanında geçiyor. Bu da değişik bir tevafuk değil mi?
Şöyle, Said Halim Paşa ve Abbas Hilmi Paşa zaten Mısır Hidiv ailesinin fertleri, ki Said Halim Paşa'nın zaten sadrazamlık yapmışlığı da var Osmanlı'da. Hı hı. Çok yakın aile dostları. Zaten onların yaptırdığı İstiklal'deki bir apartman, Mısır apartmanı. Akif oraya gittiği zaman onlar himaye etmişler bir dönem. Buraya geldiği zaman da Akif'i yani hem tedaviden dolayı hem de hastalığı çok ağırlaştığı için gözlerinin önünde olmasını istemişler. İhtimam göstermişler. Onun için Mısır apartmanında kalıyor.
Eyvallah.
Orada da zaten rahmeti rahmana kavuşuyor. Alemini değiştiriyor.
Dinleyelim mi Asım'ın neslini?
Şimdi Köse İmam yeterince kızıyor, yükseliyor, yükseliyor. Sonra diyor ki, bu rezalet beni meyus ediyor atiden. Hale baktıkça adam kahroluyor, elde değil. Bizi kim kurtaracak? Var mı ki bir başka nesil? Hocazade cevap veriyor. Asım'ın nesli hocam. Nerede? Hayır, haksızsın. Galiba oğlana pek fazla bugünlerde hırsın. Asım'ın nesi diyorsun? Ne uzun boylu hayal. Asım'ın nesine münkat olacak istikbal. Sana vicdanımı açtım, okudum, dinlesene. Söyleten başkasıdır. Bakma hocam söyleyene. Ne kehanet bu? Bilirsin ki değil mutadım. Güzel ama ne faziletleri var evladım. Şimdi Köseyman bunu söyledikten sonra söylediğine pişman oluyor. Ne fazilet mi? Çocuklar koşuyor aç çıplak, cepheden cepheye arslan gibi hiç durmayarak. Yine vardır bir ölüm korkusu arslanda bile. Yüz göz olmuş bu çocuklar ölümün şahsıyla. Cephenin her biri bir kıtada, etrafı deniz. Kara dersen daha dehşetli, ne yol var ne de iz. Harekatın görüyorsun ya hocam en kolayı, yanlayak Kafkas'ı tutmak, baş açık Sina'yı. Yapılır zannediyorsan bakalım sen de soyun. Kıta kapmak, köşe kapmak değil artık bu oyun. Şu Boğaz Harbi nedir, var mı ki dünyada eşi diye devam ediyor. Yani o pasajın bir öncesindeki yarım paragraflık, yarım sayfalık kısımda zaten Asım nesil nedir diyordu. Yükselip yükselip şiirin devamında Asım nesil diyordum ya nesilmiş gerçek diyerek Akif son darbeyi de vuruyor. Zaten şiirin o pasajı bittiği zaman Köse İmam'ın verdiği cevap yeterince hoş. Bırak Allah'ı seversen yine berbat oldum diyerek cevap veriyor.
Evet. Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Ve unutmayın her karanlık gecenin bir sabahı vardır. Dizeleriyle manevi olarak yorulan Asım'ın nesli sanki bu 15 Temmuz gecesi işte yani yakın tarihte gördük böyle. İstiklal mücadelesi ruhuyla harekete geçmiş bu kahraman gençliğimizi bizatihi hepimiz gördük yani. İşte Çengelköy'de, Boğaziçi Köprüsü'nde. Yıllar öncesinde yazılan bu dizelerin günümüzdeki etkisini sizden dinlesek.
Şimdi Akif bazı şiirlerini safahatına hiç koymadı. Bir tanesi İstiklal Marşı. Allah tekrarını bu millete yazdırmasın dedi zaten. Benim şiirim değil diye düşündüğü için de safahat içinde yerleştirmedi. Bir tanesi Ordunun Duası.
Evet ki az sonra hatta ben buraya virgül koyalım onu bir dinleyelim diyecektim ama hazır gelmişken de biraz bahsettikten sonra.
Ben ufak bahsedeyim ondan sonra isterseniz evet. Esere tercih edersiniz girmeyi. Mehmet Akif Asım'da Berlin caddelerinde yükselttiği bir ritim var. O ritmi memleketin kurtuluş için tabiri caizse bir zirveye burca bayrağı dikmek gibi İstiklal Marşı'na diker. Ama oraya dikmeden önce de bazı şiirler aslında İstiklal Marşı'nın geldiğinin göstergesidir. Mesela az önce programın başında okuduğunuz meçhul askerin seslenişi daha sonra işte İstiklal Marşı'nda korkma diye başlayan marşın yazılmasının aslında ilk emarelerini kendi içinde taşır. Ordunun Duası da keza benzer şekilde İstiklal Marşı'nın sürecini hazırlar. Ordunun Duası şöyle, bizim Cumhuriyet devrimizin veyahut da Ankara hükümetinin diyeyim, ilk gayri resmi milli marşıdır. 1919 sonlarında, 1920 başlarında İsmet Paşa emriyle yani savaşın koordine merkezinden bütün ordu merkezlerine tamim olarak gönderilen, yani genelge olarak gönderilen savaş sürecinde kıtaların marş olarak okuması istenen bir şiirdir. Ordunun Duası. İstiklal Marşı'nın ilk bestesini yapan Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini yaptığı bir eserdir. Keza aynı şekilde Ordunun Duası. Yaklaşık bir buçuk sene kadar milli marş olarak okutulmuştur. Evet. Arkasında İstiklal Marşı yazılma süreci gelişmiştir. Zaten bu dramı her açıdan yaşamasa birisi. Mesela şöyle bir örnek var.
Çok özür diliyorum. Ali Rıfat Bey'in bestesiyle mi okunuyor o milli marş?
Tabii. Ordunun Duası Ali Rıfat Çağatay'ın bestesiyle okunuyor. Hmm. Ordunun Duası da İstiklal Marşı da.
Bayağı o dönem marş oluyor yani. Bizim bugün okuduğumuz gibi.
Aynen. Aynen. Yani bir diyorum ya gayri resmi bir milli marş olarak tercih ediliyor, okunuyor. Zaten Akif'in de biraz İstiklal Marşı'nı yazması noktasında Hamdullah Subhi Tanrı'yı verin falan sıkıştırmasının, zorlamasının bir sebebi de o yani. Çünkü daha önce yazmış bir adam.
Evet.
Hatta daha evveliyatında Recaizade Mahmut Ekrem'in Balkan Savaşı sırasında bir milli şehname yani milli marş yazılması gerektiğini ve bunda yazsa kendisinin yazacağını söylüyor. Mehmet Akif'e söylüyor 1911'de 12'de. Yani aslında Akif'in içinde bu milli duygu, bu İslami duygu olduğu için Akif'ten beklenen bir şeymiş. Akif mütevazı bir adam. O işin başka boyutu. Bugüne kadar tesirine gelecek olursak o samimiyet, o kalp hali ve Allah'a, Yaradan'a sığınarak millete armağan etmenin tezahürüdür diye düşünüyorum. Çünkü başka bir izahı yok. 15 Temmuz'la alakalı da bir şeyler yazıldı. Bazen insanlar diyorlar ki çok kaliteli şeyler yazılmadı, çok güzel şeyler olmadı diyor. Cevap olarak bazı insanlar diyorlar ki ya sürecin içindeyken yazmak zor olabilir, ondan yazılmamıştır. Akif sürecin içindeyken Berlin caddelerinde yazdı, Asım'ı da yazdı, evet. Ordu'nun duasını da yazdı, İstiklal Marşı'nı da yazdı. Bu gayretle, samimiyetle alakalı bir savaştı. Şey. İşte sahaya sarıldı, hikmete ram oldu. Evet. Allah da onun karşılığını böyle vermiştir.
Eyvallah. Zaten şu da var. Biraz şiirlerine baktığımız zaman da hep şimdiki zamanı kullanıyor. Değil mi? Yani o dili tercih ediyor. Sanki bugün yazılmış gibi bize de böyle bir mesajmış gibi de okuyabiliriz.
Tabii bugünün üzerinden aslında geleceğe atıf ediyor. Yani çünkü ümit var bir adam. Hı hı. Evet, bazen baktığınız yerde böyle içiniz paramparça oluyor. Ama Akif korkuyla ümit arasında bir kalp kıvamına sahip bir adam. Yani onu verirken beraberinde ümidin de ışıklarını veriyor. Yani mesela bir şiirde hani orman gibi afakı deşen mızraklar diyor. Şimdi bir ordunun gelişinin sahnesini yazıyor. Yani artık oralarda o yani sahneler tamamen silinmiş, memleket kurumuş. Ama size öyle bir sahne veriyor ki siz o ordunun biraz sonra oradan geleceğini hissediyorsunuz. Yani evet. Korkuyla beraber o ümidi verebilmek zaten sanatının en kıymetli noktalarından bir tanesi.
Eyvallah.
Hem de Müslüman bir şair.
Eyvallah. Akif'in şiirinden de biraz bahsettik biz belki ilerleyen dakikalarda. Zaten bahsettik ama hazır ordunun duası demişken. Tuğrul Han Bey'den bir dinlesek mi acaba canlı canlı?
Hep beraber o zaman okuyalım inşallah. Evet. Nihavet makamında Nihavet çok güzel makamında. Bir eser.
Mehmet Akif'in yine şiiri ve İstiklal Marşı'nın ilk bestekarından yazılmış bir eser. Evet kıymetli dinleyenler, hasbihal programımız devam ediyor. Ordunun duasını şimdi sizler için seslendireceğiz. Daha sonra artık yavaş yavaş da programın da sonuna doğru geleceğiz. Belki biraz toparlarız. Akif'in hayatını anlamaya gayret ederiz.
Düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin. Allahu Ekber, amin, amin. Allahu Ekber gökten şehitler. Türkeriz silsilemiz kahraman, Müslümanız hakka tapan Müslüman. Türkeriz silsilemiz kahraman, Müslümanız hakka tapan Müslüman. Putları Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asmasın. Mescidimin boynuna çan asmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin. Allahu Ekber, amin, amin. Allahu Ekber. Gökten şehitler.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Hasbihal programımız devam ediyor. Ordunun duasını dinledik Turgulan Şen'den. Güzel şiir, güzel beste.
Rahmet olsun. Bestekarına da, güftekarına da rahmet olsun diye.
Amin.
Eyvallah. Mehmet Akif Ersoy'u konuşuyoruz. Ali Sümeloğlu bizlerle birlikte. Anlamaya çalışıyoruz. Hayatımıza belki onun öğretilerini tatbik etmeye çalışıyoruz. Safahat'tan bahsettik, şiirlerinden bahsettik, hayatından bahsettik, mücadelesinden bahsettik. Tabii gündemde olan birkaç konu var. Onlardan da bahsedebiliriz. Mesela son dönemde yayınlanan meali var. Bu meali çalışması nasıl olmuş o dönemde veya günümüze kadar nasıl gelememiş? Bununla ilgili belki bir şeyler söyleriz.
Meal meselesi tabii Akif'in yazdığı ve bitirdiği kesin. Onda şüphe yok.
Tabii zaten hani program başında da konuştuk. Hani Arapçayı bilen 4 isim var diyor. Sayı Mehmet Akif.
Zaten şu 4 kişiden
biri.
Birisi hocası erken vefat etti. Birisi arkadaşları. O da erken vefat etti. Kalan iki kişiden Babanzade Ahmet Naim'e Buhari tercümesi ve şerhi vazifesini verdi Cumhuriyet İdaresi. Mehmet Akif'e de Kur'an-ı Kerim meali meselesini tevdi etti. Mehmet Akif bunu büyük oranda yazdı. O süreçte hastalığı dolayısıyla Mısır'a gitti. Türkiye'ye gidip gelme süreçleri var. O süreçte gönüllü sürgün değil ilk gidişi. Daha sonra gidişi gönüllü sürgün olarak nitelendirebiliriz. Ülkede Türkçe bir namaz ve işte ezan meselesi zuhur edeceği aşikar olduğu zaman diye hep değerlendirilir. Onun için Akif göndermedi. Daha önemli olan bir şey var. Akif Kur'an-ı Kerim meali noktasında o kadar titiz davranıyor ki bitiremediğini düşünüyor. Mesela en son hastalığın dolayısıyla İstanbul'a geri dönüşünde İhsan Efendi var, arkadaşı. Ona Kur'an-ı Kerim nüshasını emanet ediyor. Eğer dönebilirsem tekrar bir daha gözden geçireceğim. Ondan sonra bunu özel ipek kağıda bastıracağım diyor. Mesela Mahir İzle...
Bir cildini veriyor ama değil mi?
Yok, mealin tamamını ama dönemezsem bunu yok edin diyor. Yok etme kararıyla. Çünkü tam olarak mealin olduğunu oluştu, yani yeterince olduğunu düşünmüyor. Olgunlaştığını düşünmüyor. Hatta o kadar ki Mahir İzin ve Hasan Basri Çantay'ın hatıratlarından gördüğümüz bir şey var. Akif diyor ki bir kelimenin yerine daha uygun kelimeyi bulduğum zaman o kelimenin geçtiği mealdeki bütün yerleri bulup tarayıp yeniden düzeltmem gerekiyor diyor. Akif'in süreci bitemiyor onun için. Yani meali mesela birçok arkadaşının şöyle bir sözü var. Meal meselesini Akif'in kabul etmesi için Akif'i ısrar etmeseydik de şiirinden mi devam etseydi? Çünkü Akif meale tamamen odaklandığı zaman artık eser vermeyi bırakmış. Dolayısıyla yazamıyor. Mesela mahrum olduğumuz birkaç eserden ben size bahsedeyim. Yerine ikamesi hala hazırda yok. Bir tanesi az önce bahsettik, ikinci Asım. Bir tanesi hem Ahmet Kabaklı'nın hem Eşref Edip'in eserlerinde gördüğümüz. Eğer ömrüm vefa ederse Haccetül Veda, Allah Resulü'nün veda haccını yazmak istiyorum. Manzum eser olarak diyor. Yani Peygamber Efendimiz'in veda haccının üzerinden 14 asırdan fazla zaman geçti ve hala daha yazılamadı. Bir edebi eser olarak. Onun için yeniden Mekke'yi, Medine'yi, Sevr'i, Hira'yı hepsini yerinde tekrar bir daha görmek istiyorum diyor. Bir tanesi Haçlı Seferleri sırasında Selahaddin Eyyubi'nin geçtiği bir tiyatro eseri yazmak ki Akif'in hiç tiyatro eseri yoktur. Bir tiyatro eseri yazmak istiyor. Bu kadar projesi kenarda bekleyen bir adam Kur'an meali için her şeyden vazgeçmiş ama Kur'an meali de neticeye ulaşmıyor. Bu ulaşamamasının temel sebebi Mehmet Akif'in mükemmelliyetçiliği. İkinci, üçüncü sebepler Türkiye'de Türkçe bir namaza, Türkçe ezana geçirmemesi meselesi. İhsan Efendi'nin bunu yaktığını gören birçok insan var. Ortada bir Kur'an-ı Kerim meali de var. Bunun gerçek olma meselesi de kuvvetle muhtemeldir. Çünkü İhsan Efendi'nin hile-i şerriye yaparak bunun bir nüshasını aldıktan sonra orijinalini yaktığına dair de rivayet var. Ama şu an ortada gördüğümüz
tamamı yok şey, herhalde değil mi?
Tevbe suresine kadar. Tam geri kalan kısmı varsa da bilinir de yok. Yani basılmış bir şey değil. Kimde var, nedir onu bilmiyoruz. Ama hikayenin genel sebebi, yani birinci amil diyeceğimiz şey, Akif'in mükemmeliyetçiliğinden dolayı mealin bitmemesi. Zaten bu kadar mükemmeliyetçi olmasaydı meal çoktan biterdi, basılırdı. Arkasından zaten Türkçe namazı, Türkçe ezanı zaten Cumhuriyet İdaresi uygulardı. Yani o mükemmeliyetçilik bir yerde aslında Akif'in o vebale ortak olmasını da engellemiştir.
Evet.
Ama şunu söyleyelim, Kur'an-ı Kerim'in mealini ve tefsirini Sebil-i Reşat ve Sırat-ı Müstakim dergilerinde dönem dönem yaptığı tefsirlerdeki müzikalite şu an hali hazırdaki hiçbir mealde de yoktur.
Eyvallah abi. Tabii programın sonuna doğru da geliyoruz. Aslında programa başlarken de ifade etmeye çalışmıştık. Akif'i anlamak, Akif'i ifade etmek, detaylı bir portre çizmek tabii ki de bir programa değil, belki bir ömre bile sığmayacaktır yani. Ama biz en azından karınca misali bir program çıkartmak çabasında olduk. Siz de bizi kırmadınız.
Estağfurullah.
Teşrif ettiniz buraya. Son olarak hem dinleyenlere de, dinleyenlerin de merak ettiğini düşünüyorum. Yani Akif eserlerine mesela nereden başlamalıyız? Nasıl bir sıra ve yöntem belirlemeliyiz? Bir de Akif'i daha iyi anlamak için neler yapmalıyız yani?
Akif'in eserlerini kesinlikle kendi yayınladığı sırayla okumalıyız. Çünkü o bir olgunluğa eriştiriyor bizi fikri olarak da. En son Asım meselesinden sonra da 7. kitabı Gölgeler'de bizi bir vecd haline, bir tevazu haline, bir uzlete doğru çağırıyor. Dolayısıyla Akif'in yayınladığı sıradan daha makul bir okuma sırası olduğu kanaatinde değilim. Akif'i anlamak için, daha iyi anlamak için de kesinlikle Kur'an-ı Kerim meali, Peygamber Efendimiz'in hayatı, sünneti ve tarih bilgisine ihtiyaç var ki Akif daha iyi anlayalım. Çünkü Akif'in birçok mısrası Kur'an-ı Kerim'e doğrudan atıftır. Bazı şiirlerinin başında, mesela Halam Boşmak şiirinin başında der ki, işte ayetin tam yerini hatırlamıyorum ama dağılıp bozulman yoksa devletin elinizden gider ayetine atıf vardır. Arkasından sen bendesin Efrat, aradan vahdedi kaldır, milletler için işte kıyamet bu zamandır diye başlar. O ayete atfen bir Halam Boğuşmak şiiri nasip olmuştur yazmak. Onun için Kur'an-ı Kerim'den ve sünnetten yükselerek Akif'e bakmak lazım ki şairi daha iyi anlayabilelim.
Eyvallah abi. Çok teşekkür ediyoruz. Programı bir eserle kapatmak istiyoruz aslında. Bülbül kasidesiyle. Sizden rica edeceğiz. Yaklaşık bir ay önce, bir buçuk ay önce Ali abiyle bir yolculuğumuz olmuştu. Bursa'ya. Orada bu şiirin atfedildiği yerde bizatihi bulunduk. Ve Ali abi hakikaten orada bizi böyle bir nesiller arası, alemler arası bir göçe vesile oldu. Yine inşallah Bülbül kasidesini sizden dinlemiş olalım. Ve programımızı bu vesileyle kapatmış olalım. Sizin son olarak söylemek istedikleriniz varsa.
Bülbül kasidesinin yazılmasına sebep olan hikayeyi aktarayım. Daha fazla da dinleyicilerimizi sıkmayalım.
Sağ olun.
Bülbül kasidesi Cihan Harbi'nin sonunda Yunanlılar Batı Ege'mizi işgal ettiklerinde Bursa da işgal edildi. Bursa işgal edildiğinde Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbesini Yunanlı komutan tarafından tahrik, tezyif yapıldı. Osman Gazi'nin türbesinin üstüne, sandıkanın üstüne çıkıp hakaretler edildi. Ey Osman, senin türben kabrindeyim. Sizin bizden aldıklarınızı biz sizden geri aldık. Sizi geri püskürttük gibi nahoş ifadeler kullanıldı. Ve bu süreç hatta Kuvayi Milliye Hareketi'nin de başlangıcına sebeplerden bir tanesidir. Mehmet Akif bunun üzerine Bülbül kasidesini yazmıştır. Hatta Balıkesir'de Anadolu'daki ilk Kuvayi Milliye Hareketi Balıkesir'de başlamıştır. O hareketin kurucularından, öncülerinden olan Hasan Basri Çantay'a da Bülbül kasidesini ithaf etmiştir Mehmet Akif. Bu vesileyle Allah memleketimizi bir daha ne maddi ne manevi işgal altında olmaktan muhafaza etsin.
Amin inşallah.
Diyelim. Bülbül kasidesini
çok teşekkür ediyoruz abi tekrar bu vesileyle.
Ben teşekkür ederim.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri.
Hasbihal programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşeceğiz inşallah.
Allah'a emanet olun.
Mehmet Akif Ersoy'u konuştuk. Anlamak nasip olsun diyelim. Evet. Allah'a emanet olsun diyoruz ama
Bülbül kasidesiyle inşallah kapatacağız.
Size veda ediyoruz. Ali abiye de çok teşekkür ediyoruz. Biraz da rahatsız o haline rağmen geldi.
Evet. Estağfurullah.
Geçmiş olsun diyoruz.
Teşekkür ederim.
Bülbül kasidesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.
bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdud bir feryat. O müstarak, o durgun vecdi nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhriknameler ya Rab, ne mevca mevcidemlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti. Güya suri mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhi serbazın, ufuklar, buğdi mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda, sığmazsın, kanatlandın mı ebada? Hayatın en muhayyel gayedir, ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız kansız evladı. Serapat garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerci oldu. Selahiddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serap olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türap olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgâh-ı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanımanlar yerde işkenceyle kıvransın, serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgâhında namahrem, benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil madem.